Ayrım 22 sayfa 238. Daha önce de gördüğünüz gibi bazıları kaliteli ürünlerin üretim ve satışına Fordizmin değil, post-Fordizmin uyum sağladığını ileri sürerler. Bu sav, McDonald'slaştırmanın temel ilkeleriyle niceliğe verilen önem ve bunun sonucunda niteliğe ilgi gösterilmemesi çelişmektedir. Genel olarak durum buyken kaliteli ürünleri McDonald'slaştırmak olanaksız mı? Bazı durumlarda olanaksızdır. Ama öbürlerinde kalite ve McDonald'slaştırma birbirine karşıt değildir. Starbucks kahve dükkanlarındaki patlamayı ele alalım. Starbucks yüksek fiyatlara yüksek kalitede kahve satar. 1987'de Seattle'da yerel bir iş yeri olan Starbucks, 1994'te bir önceki yılın 176 milyon dolarına kıyasla 285 milyon dolarlık net satışla 470 mağazanın sahibi oldu. Şirket 100 yılın sonunda Amerika'da bu tür 1500 mağaza sahibi olmayı planlıyor ve uluslararası pazarlara açılmakta planları arasında. Starbucks kaliteden taviz vermeden kahve işini McDonald'slaştırmayı başardı. Başarılarındaki sırrın çok basit bir ürünü, kahve, üzerinde çok az işlem yaparak, öğüterek ya da hiçbir şey yapmadan tane kahveyi torbalayarak satmaları olduğunu düşünüyorum. Basit ürün ve süreçler kaliteden taviz vermeden McDonald'slaştırılabilir ama daha karmaşık süreç ve ürünler McDonald'slaştırılamaz. Big Mac'leri bir yana bırakırsak burgerlar ve patates kızartması bile kahveden çok daha karmaşıktır. McDonald's ve Starbucks'ta benzer bir karmaşıklıkta olan servise gelince, Starbucks, McDonald'slaştırılmış sistemlerde bulunan sorunları yarı bilinçli şekilde gidermeye çalıştı. Starbucks'ın kurucusunun dediği gibi, Amerika'da servis kaybolmuş bir sanattır. Sanırım insanlar iyi bir iş yapmak istiyor. Ama kötü muamele görürlerse bozuluyorlar. Bir tezgah arkasında çalışmak, Amerika'da profesyonel bir iş olarak görülmüyor. Buna inanmıyoruz. İnsanlarımıza onur ve özgüven vermek istiyoruz. Ama bunu da bu servisle yapamayız. Bu yüzden gözle görülür faydalar sunuyoruz. Perakende fast food'da eleman değişim oranı bir yılda %200 ile 400 arasındadır. Starbucks'ta ise %60'tır. Servis kahve öğütmekten daha karmaşık bir iş olduğu için Starbucks'ın yaygın ve sürekli olarak yüksek kalitede servis verip vermeyeceğini ileride göreceğiz. Postmodernizm. Hiperuzayda sürükleniyor muyuz? Son olarak postmodernizm diye bilinen daha genel bir perspektif var. Postmodernizmin birçok çeşitlemesinin olmasına karşın en aşırı görüş modern toplumla bir kopuşu temsil eden yeni bir postmodern topluma girdiğimiz ya da girmekte olduğumuz yolundadır. Postmodernite, modernitenin ardından gelir ve onun yerini alır. Birçok diğer farklılıkların arasında modernite genellikle son derece akılcı ve esneklikten uzak görülürken postmodernite daha az akılcı, daha akıl dışı ve daha esnek olarak değerlendirilir. En ünlüleri Jean-François Lyotard olan çok sayıda yazar, McDonald's olgusunu postmodern bir olgu olarak görmüştür. Arthur Crocker, Malinhouse Crocker ve David Cook, McDonald's'ı postmodern hamburgerler başlığı altında inceler. Writing McDonald's, Eating the Past, McDonald's as a Postmodern Space. McDonald's'ı yazmak, geçmişi yemek, bir postmodern uzam olarak McDonald's adlı bir incelemesinde Alan Shelton, McDonald's ile postmodernizm arasındaki ilişkiyi ayrıntısıyla analiz ederek, bence McDonald's, postmodernizmin amblemidir, çağımızın tabelası işlevini gören manevi bir simgedir, der. Postmodernitenin, modernitenin ardılı olarak görülmesi açısından, postmodernizm, McDonald'slaştırma tezine karşıt konumdadır. Akıl dışılıkta artış olduğu düşüncesi, akılcılıkta artış olduğu görüşüyle çelişir. Aşırı uçtaki postmodern tez açısından, McDonald's hem modernitenin hem de postmodernitenin simgesi olamaz. Ne var ki daha az radikal postmodern yönelimler, McDonald's gibi olguları hem modern hem de postmodern karakteristikleri sahipmiş gibi görmemizi sağlar. Dolayısıyla Shelton, McDonald's ile postmodernizmi özdeşleştirmesine karşın, benim modernizmle özdeşleştireceğim çeşitli olgularla da bağlantısını kurar. Örneğin Shelton, McDonald's sisteminin müşteriyi otomatlaştırmayı başarması gibi kusursuz bir noktayı ortaya koymaktadır. Yani müşteri fast food restoranına girdi ya da araba penceresinden alışveriş yaptığı zaman bir tür otomatlaşmış sisteme girmiş olur ve sistemin içine püskürtülür. yakıtını aldığı zaman da sistemden dışarıya püskürtülür. Shelton'a göre bu yüzden McDonald's bir restorandan çok bir fabrikaya benzer. Ne var ki burası müşteriler için ağır iş yaptırılan bir yer değil, yüksek teknolojili bir fabrikadır. Dolayısıyla bu postmodernist perspektife göre McDonald's postmodern bir olgu olduğu kadar modern bir olgudur da. David Harvey de ılımlı bir postmodernist tez öne sürer. Harvey büyük değişiklikler görmesine ve bu değişikliklerin postmodern düşüncenin temelinde yer aldığını ileri sürmesine karşın modernite ile postmodernite arasında birçok süreklilik olduğuna da inanır. Vardığı temel sonuç 1973'ten bu yana kapitalizmin yüzeysel görüntüsünde kesinlikle bir değişim olmasına karşın kapitalist birikimin ve kriz eğilimlerinin temel mantığı aynı kalır şeklindedir. Harvey'nin yaklaşımındaki temel düşünce zaman zaman sıkışması düşüncesidir. Harvey, modernizmin hem uzamı hem de zamanı sıkıştırmaya hizmet ettiğini ve bu sürecin postmodern dönemde hızlanarak yönsüzleştirici ve yıkıcı bir etkisi olan yoğun bir zaman uzam sıkıştırması aşamasına yol açtığına inanır. Ama kapitalizmin daha erken dönemlerinde bu, öz olarak farklılık göstermez. Kısacası her zaman kapitalizmin dinamiğinin merkezinde yer alan, zaman içinde uzamın yok olması sürecinde başka bir sert round'a tanık olduk. McDonald'slaştırılmış dünyada uzam sıkışmasının bir örneği olarak bir zamanlar dış ülkelerde ya da büyük kentlerde bulunan yiyecekler, İtalyan, Meksika ya da Cajun yemekleri yapan fast food zincirlerinin yaygınlığı nedeniyle artık tüm Amerika'da hemen ve yaygın biçimde bulunabiliyor. Aynı şekilde zaman sıkıştırmasının bir örneği olarak da eskiden hazırlanması saatler süren yemekler artık mikrodalga fırında birkaç saniyede pişirilebiliyor ya da bir fast food restoranında hemen satın alınabiliyor. Farklı bir örnek vermek gerekirse, 1991'de Irak ile yapılan savaşta televizyon, özellikle de CNN, izleyenleri anında bir yerden bir yere, Bağdat'taki hava akınlarından Tel Aviv'deki Sukut saldırılarına, oradan da Riyad'daki askeri briefingleri aktarıyordu. Seyirciler birçok askeri gelişmeyi, generaller ve Amerika Başkanı ile aynı anda öğreniyordu. Dolayısıyla Harvey'e göre postmodernite, moderniteden ayrı değildir. Her ikisi de aynı temel dinamiği yansıtır. Modernite ile postmodernite arasında hiçbir ayrı dönem olmadığı yolunda yapılan tartışmalardan en iyi bilineni Frederick James'in Postmodernizm or the Cultural Logic of the Late Capitalism, Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı incelemesinde daha sonra kitabında yer alır. Bu başlık, Jameson'ın şimdi geç aşamasında olan kapitalizmin kesinlikle modern bir olgu günümüzün dünyasına egemen olduğu yolundaki Marksist yaklaşımını açıkça göstermektedir. Ne var ki kapitalizmin artık yeni bir kültürel mantık, postmodernizm geliştirmiştir. Diğer bir deyişle kültürel mantığın değişmiş olmasına karşın temel ekonomik yapı kapitalizmin erken biçimleriyle tutarlıdır. Yani hala moderndir. Üstelik kapitalizmin kendini korumak amacıyla kültürel bir sistem oluşturma gibi aynı eski hilelerine de devam etmektedir. Kapitalizmin son aşaması sermayenin şimdiye kadar metalaştırılmamış alanlara şaşılacak derecede yayılmasını içerir. Jameson bu yayılmayı Marksist kuramla tutarlı bulmakla kalmaz, daha da saf bir kapitalizm biçimi yaratan bir yayılma olarak görür. Jameson'a göre modern kapitalizmin anahtarı, çok uluslu karakteri ve çok uluslu şirketlerin mala dönüştürülen ürün yelpazesini büyük oranda genişletmiş olmasıdır. İnsanların kültürle özdeşleştirdikleri estetik öğeler bile kapitalist pazarda alınıp satılabilecek mallara dönüştürülmüştür. Bunun sonucunda yeni postmodern kültürü aşırı farklı unsurlar oluşturmaktadır. Jameson, 5 temel öğeden oluşan bir postmodern toplumun net bir görüntüsünü verir. Burada bu öğeleri açıklayacak ve toplumun McDonald'slaştırılmasıyla bağlantılarını kuracağım. Birinci olarak daha önce de gördüğümüz gibi Jameson, postmodernite ile geç kapitalizm arasında bağlantı kurar. McDonald'slaştırmanın kapitalizmin erken biçimleriyle bağlantılı olabileceğine kuşku yok. Örneğin McDonald'slaştırma maddi çıkarlardan hareket eder. Kapitalizmle yakından bağlantılıdır. Ama McDonald'slaştırma geç kapitalizmin çok ulusluluğunun da bir örneğidir. Birçok McDonald'slaştırılmış iş alanı uluslararasıdır ve temel büyümelerini artık dünya pazarında yapmaktadırlar. İkinci olarak postmodern toplum yüzeysellikle karakterize edilir. Bu toplumun kültürel ürünleri temel anlamlarla derinden bağlantılı değildir. Andy Warhol'un ünlü Chapel çorba kutularıyla yaptığı resim buna iyi bir örnektir. Bu resim kutuların kusursuz temsillerinden başka bir şey değilmiş gibi görünüyor. Postmodern kuramla özdeşleşmiş kilit bir terim kullanacak olursak, resim insanların orijinal ile kopyayı birbirinden ayıramadığı bir simülakrumdur. Bir simülakrum aynı zamanda kopyanın kopyasıdır. Warhol'un çorba kutuları resmini kutuların kendilerinden değil, resimlerinden yaptığı söylenir. Jameson, simülakrumu orijinali hiç olmayan tıpatıp aynı kopya olarak tanımlar. Bu tanım gereği simülakrum yüzeysel bir şeydir. Açıktır ki, McDonald'slaştırılmış bir dünya bu tür bir yüzeysellikle karakterize olur. İnsanlar McDonald'slaştırılmış sistemlerden hiç etkilenmeden geçer gider. Örneğin müşteriler McDonald's çalışanlarıyla ve ürünlerle kalıcı olmayan ve yüzeysel bir ilişki kurar. McDonald's ürünleri de simülakrumun harika örnekleridir. Her Chicken McNugget bir kopyanın kopyasıdır. Orijinal Chicken McNugget hiç var olmamıştır. Orijinal yani tavuk, McNugget'ın içinde pek ayırt edilemez. Üçüncü olarak Jameson, postmoderniteyi duygu ya da etkinin azalmasıyla karakterize eder. Warhol'un başka bir resmini, Marilyn Monroe'nın neredeyse fotoğraf etkisi veren bir resmini, klasik modernist bir resimle, Edvard Munch'un çığlık resmiyle karşılaştırır. Bu sürrealist resim, derin bir umutsuzluk, sosyolojik terimlerle açıklarsak, yabancılaşma ya da derin bir bunalım içindeki bir insanı gösterir. Warhol'un Marilyn Monroe resminde ise hiçbir gerçek duygu ifade edilmez. Bu, Munch'un tasvir ettiği yabancılaşmaya, modern dünyanın neden olduğu şeklindeki postmodernist iddiayı yansıtır. Ne var ki postmodern dünyada yabancılaşmanın yerine parçalanma alıyor gibidir. Dünya ve üstündeki insanlar parçalanmış olduğu için geriye kalan etki yüzer gezer ve kişisellik dışıdır. Bu most modern duygularla ilgili tuhaf bir tür öfori ya da Jameson'ın tercih ettiği terimle yoğunluklar da vardır. Jameson, örnek olarak araba kazalarının bile yeni bir halüsinasyon görkemiyle parladığı fotorealist bir kent manzarasını verir. Kentin pisliğinin ortasında araba kazalarına dayalı öfori gerçekten de tuhaf bir duygudur. Açıktır ki, McDonald'slaştırılmış dünya, samimi duygu ve etki anlatımlarının yok olduğu bir dünyadır. McDonald's restoranlarında müşteriler, çalışanlar ve yöneticiler arasında ya çok az duygusal bağ kurulabilir ya da hiç kurulamaz. Şirket samimi duyguları yok etmeye çalışır ki işler olabildiğince düzgün, akılcı yürüyebilsin. Bugün McDonald's, yarın Deniz, ertesi günde Pizza Hut'a giden insanlar olduğu sürece McDonald'slaştırılmış bir dünyada parçalanmıştır. McDonald'slaştırılmış dünyada özellikle çalışanlar arasında yabancılaşmanın modern dünyayı temsil etmesine karşın McDonald'slaştırma, Jameson'ın tanımladığı yüzer gezer etkiyi de sunar. İnsanlar McDonald'slaştırılmış dünyaya öfke, düşmanlık duyabilir. Ama nereye yöneltmek gerektiğini bilmek zor olduğu için bu duygu yüzer gezer bir biçim alır. Üstelik o kadar çok farklı şey McDonald'slaştırma sürecine girmiş görünüyor ki. McDonald'slaştırılmış bir toplumda etki yokluğuna karşın insanlar McDonald'slaştırılmış alanlara girdiklerinde çoğunlukla bir tür yoğunlukla bir öfori hissederler. Parlak ışıklar, renkler, dev tabelalar, çocuklara yönelik oyun alanları ve benzeri ziyaretçilere bir eğlence parkına girdikleri ve heyecan verici zaman geçirecekleri izlenimini verir. Dördüncü olarak Jameson, postmodern dünyada tarihselliğin kaybolmasından söz eder. Geçmişi bilememek, geçmişin bütün biçimlerine yönelik rastgele bir yamyamlığa ve postmodernistlerin pastiş adını verdiği kavramın yaratılmasına yol açmıştır. Yani tarihçiler, geçmiş hakkında gerçekleri hiçbir zaman bulamadıkları, hatta tutarlı bir hikaye bile oluşturamadıkları için, geçmişle ilgili bazen çelişkili ve karışık düşünce pastişleri yaratmakla tatmin buluyor olmalılar. Üstelik postmodern dünyada tarihsel gelişmeye, geçen zamana yönelik net bir anlamda yoktur. Geçmiş ve bugün ayrılmaz biçimde iç içe geçmiştir. Örneğin, L.A. Doktorov'un Ragtime'ı gibi tarihsel romanlar, tarihsel göndergenin yok oluşunu sunar. Bu tarihsel roman artık tarihsel geçmişe sunmak üzere yazılamaz. Ancak o geçmişle ilgili düşüncelerimizi ve klişelerimizi sunabilir. Diğer bir örnek de bugünle ilgili olmasına karşın 1930'ları andıran bir atmosferin yaratıldığı Body Head, Ateşli Vücutlar adlı filmdir. Bunu yapmak için bugünün nesne dünyası, kültür ürünleri ve aygıtlar, hatta görünüşleri, O günün imgesini vermeye hizmet eden otomobiller bile ince ince işlenir. Bu yüzden filmdeki her şey resmi güncelliğini gizlice bulanıklaştırır ve anlatıcıyı tarihsel zamanın ötesinde sonsuz otuzlardaymış gibi algılamamızı sağlar. Böyle bir film ya da roman tarihselliğimizin azalmasının bir belirtisidir. Geçmiş, bugün ve gelecek arasında ayrım yapamama bireysel düzeyde bir tür şizofreni olarak ortaya çıkar. Postmodern birey için olaylar parça parçadır ve sürekliliğini kaybetmiştir. McDonald'slaştırılmış sistemler genellikle tarih duygusundan yoksundur. İnsanlar kendilerini ya tarihsel olarak belirlenme girişimlerini reddeden ya da birçok tarihsel dönemin pastişini sunan ortamlarda bulurlar. Bu pastişin en iyi örneği geçmiş, bugün ve gelecek dünyaları çorbaya çeviren Disney dünyasıdır. Üstelik McDonald'slaştırılmış ortamlara giden ziyaretçiler de zamanın geçişiyle ilgili bir duygudan yoksun olma eğilimindedir. Birçok durumda sistemin tasarımcıları bunu özellikle yaratmak isterler. Bu isteğin en iyi örnekleri her ikisinde de görünür yerlerde saat bulunmayan alışveriş merkezleri ve Las Vegas kumarhaneleridir. Ne var ki McDonald'slaştırılmış dünyanın bütün özellikleri böyle bir zamansızlık yaratmaz ve dolayısıyla moderniteyle sürekliliğini gösterir. Bir fast food restoranında yemek yemeyi seçenler için oyalanmalarını önlemek amacıyla zaman önemli hale getirilir. Örneğin masaların 20 dakikayı sınırlı olarak kullanılması gerektiğini gösteren tabelalar. Öte yandan insanların sonu olmayan bir zincirin tek bir halkası gibi önünden geçip gittikleri araba pencereleri zamansız bir örümcek ağının bir parçasıymış gibi görünür. Beşinci olarak Jameson, postmodern toplumla yeni bir teknolojinin bağlantılı olduğunu ileri sürer. Otomobil montaj bandı gibi üretken teknolojiler yerine yeniden üretim yapan teknolojilerin, özellikle televizyon ve bilgisayar gibi elektronik medyanın egemenliğinden söz eder. Sanayi devriminin heyecan verici teknolojilerinin aksine bu yeni teknolojiler bütün imgeleri düzleştirir ve her birini diğerlerinden ayırt edilemez kılar. Postmodern dönemin bu içe patlayan teknolojileri, modern dönemin dışa patlayan teknolojilerine oranla çok farklı kültürel ürünler yaratmıştır. McDonald'slaştırılmış sistemler bazı eski moda üretken teknolojileri, örneğin montaj bandı kullanmasına karşın yeniden üretim teknolojilerinin egemenliği altındadırlar. Yani daha önceden üretilmiş olanı defalarca yeniden üretirler. İkinci bölümde de fast food restoranlarının uzun zamandır var olan ürün, servis ve teknolojileri nasıl yalnızca yeniden ürettiğini ele almıştım. Ürettikleri şeyler düz, özelliksiz ürünler ve hizmetlerdir. Özetlersek Jameson, insanların içinde boşu dolaştığı, yaşadığı çok uluslu kapitalist sistemi ya da patlayacak şekilde büyüyen kültürü ve pazarı anlayamadıkları bir postmodernite imgesi sunar. Bu dünyanın ve üzerindeki her insanın bir paradigması olarak Jameson, ünlü postmodern mimar John Portman'ın tasarladığı Los Angeles Otel Bonaventure'ın örneğini verir. Bu otelin lobesinde insanlar her türlü rengi noktasını kaybetmişlerdir. Jameson'ın terimiyle hiper uzayım bir örneği, modern uzam kavramlarının insanların yön bulmasına yardımcı olamadığı bir alandır burası. Bu lobi, içinde odalar bulunan tam asimetrik dört kuleyle çevrilidir. İnsanlar ilk tasarımında planladığı şekilde otel lobisinin yolunu bulmakta zorluk çektikleri için otel yönetimi renkli işaretler ve yön levhaları asmak zorunda kalmıştır. Bonaventure lobisindeki bu durum, insanların geç kapitalizmin çok uluslu ekonomisinde ve kültürel patlamasında yönlerini bulamamasının bir eğretilemesidir. İnsanlar yeni haritalara ihtiyaç duyarlar. Bu tür haritalara duyulan ihtiyaç, Jameson'ın insanların dünyasal olarak tanımlı bir dünyadan uzamsal olarak tanımlı bir dünyaya geçtikleri görüşünü yansıtır. Gerçekten de hiper uzay düşüncesi ve Hotel Bonaventure'ın lobisi örneği postmodern dünyada uzamın başatlığını gösterir. Dolayısıyla Jameson'a göre bugünkü temel problem insanların postmodern uzam içinde kendilerini konumlandırma ve bu uzamın haritasını çıkarma yeteneklerini yitirmiş olmalarıdır. Aynı şekilde McDonald'slaştırılmış bir dünya da yönsüzleştiricidir ve bunun da haritasını çıkarmak zordur. Örneğin Pekin'in kent merkezinde olup gene de McDonald's ve Kentucky Fried Chicken yiyor olabilirsiniz. Uzam ve belirli yerlerle ilgili şeyler önemli ölçüde değiştiği için insanlar artık tam olarak nerede olduklarını bilmezler ve yeni rehberlere ihtiyaç duyarlar. Hiper uzayın kusursuz örnekleri arasında alışveriş merkezleri, büyük Las Vegas kumarhanesi ve Disney dünyası sayılabilir. Yani McDonald'slaştırma Jameson'ın 5 karakteristiğine uygundur. Ama belki de sırf Jameson postmoderniteyi yalnızca modernitenin son aşaması olarak gördüğü için diğer etkenlerin yanı sıra kesin bir sınır çizgisinde çizilememesi yüzünden bazı akademisyenler yeni postmodern toplum düşüncesini reddeder. Bir akademisyen şöyle diyor: "Bütün bunları reddediyorum. Yeni zamanlarda yaşadığımıza, son 200 yıldır global olarak egemen olan kapitalist üretim tarzından temel olarak farklı bir post-endüstriyel ve postmodern dönemde yaşadığımıza inanmıyorum. Günümüzün postmodern toplumunun modern atasından büyük ölçüde farklı olmasına karşın büyük bir sürekliliğin de var olduğu açıktır. McDonald'slaştırma hiçbir yok olma ve yerini yeni, postmodern biçimlere bırakma belirtisi göstermiyor. McDonald'slaştırma diğer şeylerin yanı sıra aşırı katı yapılar üreten son derece akılcı modern bir olgudur. Dolayısıyla McDonald'slaştırma bu tür modern olguların hızla yok olduğu postmodern bir topluma geçtiğimiz savının reddidir. Üstelik McDonald'slaştırılmış sistemler modern öğelerin yanı sıra birçok postmodern karakteristikte sergiler. Diğer bir deyişle McDonald'slaştırıcı dünya hem moderniteyi hem postmoderniteyi gösterir." C. Sonuç. Hiçbir toplumsal kurum sonsuza dek varlığını sürdürmez. McDonald'slaştırmanın bugünün dünyasında büyük bir güç olmasına karşın, McDonald'slaştırılmış sistemler, toplumun niteliği artık bu sistemlere uygun olmayacak derecede değişene kadar güçlü kalır. McDonald'slaştırma yok olduktan sonra McDonald's, Amerika'da ve dünyanın birçok kısmında bıraktığı hem olumlu hem de olumsuz büyük etkisiyle hatırlanacaktır. İkinci bölümde McDonald'slaştırmanın öncelleri olarak bürokrasiler, bilimsel yönetim ve montaj bandını incelemiştim. McDonald's da öncelleri gibi önemini yitirdikten, hatta sahneden çekildikten sonra hala daha akılcı olan bir dünyanın muştucusu olarak gene de hatırlanacaktır.